İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türer. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün yine sizinle çok yaralı olduğumuz konulardan bir tanesini konuşacağız. Toplum olarak bu konu bizi biraz üzüyor çünkü her şeyden daha çok birbirimize ihtiyacımız olduğu zamanlar, insanın insana ihtiyacı olduğu evet. Bir dönemden geçerken böyle suizan konusunu konuşmak biraz ağır ama gerekli.
Evet.
Suizan nedir? Biz Kur'an'da bunun köklerini bulabiliyor muyuz? Var mı böyle bir ifade biçimi veya bunu çağrıştıracak şeyler var mı? Bununla ilgili benim aklıma hemen Hucurat suresi geliyor.
Elbette.
Ama ben sözü size bırakayım. Buyurun.
Eyvallah. Zan insan hayatında bilginin olmadığı yerlerde oluşan bir bilgisizlik hali olarak ifade ediliyor. Biz tabii felsefeden yola çıkarsak bize göre doğru bilgi ya da hakkında hüküm verebileceğimiz bilgiler epistem olarak ifade ediyoruz. Doğru bilgidir. Ama insan her daim hüküm veremez, doğru bilgiye sahip olamaz ve zan üzerinde hareket eder. O yüzden de zan bir bilmeme halini ifade ediyor ve Kur'an-ı Kerim'de de Hucurat suresinin ayetiyle ifade edecek olursak ya eyyühellezine amenüçteni bu mine zan, ey iman edenler zandan kaçının şeklinde. Neden diye hemen sorulacak olursa şöyle ifade edeyim. Kişi bildiği ile hükmeder. Yani zihni anlamda bildiği şeyler. Eğer bildiği şeyler gerçekliğe tekabül ediyorsa biz buna doğru, kesin hüküm diyoruz. Peki gerçekliğe tekabül etmiyorsa bu sefer yanlış hüküm ya da yanlış bilgi diyoruz. Peki bilmediği konu ile ilgili nasıl davranacak? Burada da eğer bilmediği konuda şüpheleri çok fazlaysa buna zan denir. Eğer şüpheleri minimumsa buna vehim denir. Eğer şüpheleri eşit derecede ise şüphe adı verilir. Dolayısıyla insanın da her konuda bilmesinin de mümkün olmadığını düşündüğümüzde zan dediğimiz hadisenin insan hayatında, günlük hayatımızda mevcut olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de Kur'an'ın ifadesi şöyle başlıyor. Ey iman edenler, içteni bu mine zan, zandan kaçınınız. İnne bade zan ismun. Bazı zanlar kötüdür.
İşte bizim düşündüğümüz buydu.
Şimdi zaten kötüdür. Hemen zan dediğimizde de iki türlü zan olduğunu, hüsnü zan ve suizan dediğimiz kötü zannetmek olduğunu söyleyebiliriz. Hüsnü zan bir kimsenin hakkında iyi düşünmeyi ifade eder. Oysa suizan bilgisizliğin olduğu, kesin hüküm vermenin mümkün olmadığı konuda kötü düşünmeyi temsil eder. Ayeti burada isterseniz daha sonraki gerektirdikleriyle konuşmayı devam ettireceğiz. Burada zan dediğimiz hadisenin gerçekten neden olduğunu, neden yola çıktığını analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi hayatın bütün aşamalarında kesin bilgiye sahip olmamız mümkün değildir. Elbette bilgisizlik halimiz ya da bir şeye dair kanaatlerimiz, zannımız olacak. Fakat bu zanlar genelde ahlaki kişiliği oturmuş kişilerde hüsnü zan olarak tezahür eder. Ama ahlaki kişiliğinde yozlaşma ya da bozulma olan kişilerde ise suizan olarak, kötü düşünce olarak ortaya çıkar. Aslında burada durum tam da psikolojinin ifadesiyle bilmenin egoda yarattığı belirsizlik, kararsızlık halinin bir sapmaya, bir yanılgıya dönüşmesi halidir. Tekrar ifade edeyim. Hı-hı. Yani bilememe durumu egoda bir yanılgıya ya da bir belirsizliğe sebep oluyor. Bu belirsizlik ve bir yerde duramama hadisesi
bir gerginlik kişilik yaratıyor.
Kişilikteki bir takım sıkıntılarla belli bir yöne gidiyor ve bu suizan dediğimiz, kötü düşünme dediğimiz. Mesela nedir bunlar ifadesi? Mesela güvensizlik duygusu, hayal kırıklığı duygusu, egodaki tatminsizlik duygusu. Dolayısıyla bütün bunlar bu belirsizliği, acaba başıma ne gelecek? İşte ben böyle düşünebilir miyim? Ya bu da onlar gibi mi şeklinde bir sapma dediğimiz yanlış tercihe gidiyor. Bunun temelinde de kesinlikle bir ego zafiyeti, ahlaki kişilik zafiyetinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü inne bade zanni ismin ifadesinde bazı zanlar kötüdür ifadesi kötü düşünmeye işaret ederek söylüyor. Çünkü İslam düşüncesinde esas olan tam da hukukun ifadesiyle masumiyettir.
Evet.
Bir kimse suçlu olduğuna dair pek çok kanıt olsa bile, delil olsa bile ispatlanana kadar masum olması lazım. Tıpkı bunun gibi varoluştaki olaylar karşısında insanların birden kötü düşünmesi aslında bir güvensizlik, insan egosundaki sapma dediğimiz hadise. Bu nereden geliyor denilirse kötü düşünceler elbette psikolojik rahatsızlıklardan geliyor.
Eyvah, şimdi yani düşünüyorum da toplumda o zaman biz böyle şeyleri yapıyorsak biraz kendimize çekidüzen vereceğiz değil mi? Biraz
elbette.
Psikolojimize bakacağız yani ne oluyor, niye böyle şeyler yapıyoruz bugün, diye soracağız kendimize.
Elbette travma halinde işte tabiri caizse birbirimizin dedikodusunu yapmamız, yine travma halinde internet sitelerin ya da medyanın ya da işte net üzerinden kötü düşünceler
evet.
ortaya koymamız aslında bizim bilinçaltımızı ya da haleti ruhiyemizi gösteren, açığa çıkartan hususlar. O yüzden de niçin bu kötü düşünceler var diye sorguladığımızda bir ahlaki yozlaşma içinde olduğumuz,
hocam,
ahlaki bozulma evet. içinde, benliklerimizde, egolarımızda tabiri caizse sapmalar olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sizin ahlaki kişiliğe yapmış olduğunuz vurgu benim dikkatimi çekiyor. Daha önceki programlarımızda da birkaç defa bu temasınız oldu. Yani ahlaki yozlaşmanın temelinde aslında kişilik yapısıyla ilgili
elbette.
Durum değil mi? İnsanların tutumları oluşurken çünkü tercihlerine göre, ama o tercihleri de şimdi anlıyorum ki doğru bilgiyle ortaya
kesinlikle.
Çıkıyor. Bilgisizlik insanı aslında yoldan çıkaran bir şey.
Tekrar
biraz oraya dönelim mi hocam? Çünkü bu zannın belli temelinde, ki bilgiyle bir sorunu var.
Elbette yani siz bilginizin olmadığı alanlarda egonun görevi hüsnü zan etmek. Ama
onu yapmıyor.
Onu yapmıyor. Tersini suizan
yapıyor.
Yapıyorsa temelde bir özgüven eksikliği vardır. Hı. Çünkü kendine güvenen, ahlaki kişiliği sağlam kimselerin durup dururken kötü düşünmesine herhangi bir neden yoktur. Ama özgüveni eksik olan, tamam bilgisi de eksik olabilir. Yani bilgi her daim eksik olacak benim de sizin de bütün insanların herhangi bir konuda. Ama doğrudan kötü düşünceye sapmasında psikolojik süreçleriyle ilgili bir takım sıkıntıların olduğu aşikardır. İlki bunların özgüven dediğimiz hadise.
Bu birbirimizle üstünlük yarışına girmek, birbirimizi yani kendimizi yükseltirken başkalarını aşağı çekmeye çalışmak falan, bunların hepsi aslında biraz bu zannı besleyen, ortaya çıkaran da şeyler
değil
mi?
Tam da dediğiniz Hı-hı. gibi. Yani varlık içinde özgüveninize sahipseniz işte Kur'an'ın ifadesiyle bir kul olduğunu, aciz bir varlık olduğunuzu Hı-hı. ortaya koyabilirsiniz, farkında olursunuz. Gelin bize bizim kültürümüzün ifadesiyle haddinizi bilirsiniz. Ama haddinizi bilmediğiniz durumlarda, yani egonuzla ilgili problemlerin olduğu durumlarda ya başkalarına kıyasla ya başkalarından etkilenerek bir takım hususiyetlere dalıyorsunuz ki bence toplumsal bir yara haline gelmesi. Çünkü kötü düşünce bir kişi hakkında ya da bir olay karşısında ne yapıyor diye sorulabilir. Kötü düşünce toplumsal ilişkileri bozan bir özelliğe sahiptir. Yani bir kimse birinin hakkında iyi değil de kötü düşünmeye başladığı andan itibaren ilişkiler dediğimiz, güven ortamı dediğimiz, çünkü toplumu bir araya tutan
zehir
temel
gibi bir
ontoloji.
Şey yani, evet.
İsterseniz bunu biraz sonraki ayetin inne ba'da zanni ismun ve la tecessesu.
Hı hı, oraya da geleceğiz.
Yani oraya gidiyor, birbirinizin gizli hallerinizi araştırmayın. Tam bir psikoloji ayet-i kerimenin başlangıcından sonuna kadarki süreçler insan hayatındaki psikolojik, evet, araştırmak, işte tecessüs etmek insan nefsinde imkan olarak bulunuyor ama bunun aşırı fıtratı ihlal edecek şekilde bozulması ahlaki. Çünkü bazı zanlar, kötü düşünme, hı hı. Siz tabiri caizse hayatta pek çok zarara uğradınız ve kötü düşünebilirsiniz bir anlamda, varlığınızı korumak için. Bunda bir beis yoktur. Mesela kötülükleri engellemek konusunda kötü düşünmek, fesat durumunda başkalarına zarar verecekse bu işleri kötü düşünmek mübah olan düşünmedir. Ama
yani kötü düşünmek derken bunların engellenmesi, kötü olabileceğini düşünmek
ve önlenmesi açısından, evet, düşünebilirsiniz. Ama kötü düşünmeye başladığınız andan itibaren ilişkilere zarar vereceğiniz ve bu ilişkilerdeki zarar nihayetinde size döneceği için toplumsal zemin ortadan kalkıyor. O yüzden de
yaşanabilir olmaktan
kesinlikle
çıkıyor.
Kesinlikle, evet. Çünkü 3 kişinin 4 kişinin olduğu ortamda herkesin birbiri hakkında kötü düşüncesini içinden dahi geçirmesinin ortaya çıkardığı bir aura ya da atmosfer ister istemez güvensizlik dediğimiz hadiseyi, evet, ortaya çıkartıyor. Evet. Ki toplumlar da ontolojik zemin olarak güven üzerine, yani birbirlerine güvendiği zaman, dayandığı zaman bu hali gelin şöyle açıklamaya çalışalım. Dinleyicilerimiz de belki canlandırır. Acaba hırsızın yatağa yatarkenki durumu mu güvenlidir, yani hoşumuza gider, yoksa malının çalınacağından habersiz olan, güvenen bir kimsenin mi? Çünkü hırsız daha korkar. Niye? Çünkü acaba şöyle olursa, güvenemediği içindir. O yüzden de her türlü kötülüğü düşünmek, her türlü ihtimali düşünmek insanlara sıkıntı verir. O yüzden de kötü düşünmek ilişkilerimizi, birbirimize bağlantı illetlerimizi bozduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Yoksa bizde esas olan, olması gereken hüsnü niyettir. Yani doğru düşünmek veya güzel düşünmektir. Yani bir
esas
konu hakkında
o.
Esas,
evet,
olan
esas
budur.
Esas olan o.
Hemen arkasında
güven esastır.
Vela yani. Tecessesu, yani birbirinizin ayıplarını, gizliliklerini araştırmayın. Bunun bir psikolojik travma olduğunu söylememize gerek yok. Hı-hı. Gerçekten bir insan birinin ayıplarını araştırıyorsa, birinin gizli olan hususiyetlerini, elbette derunumuzda yatan duygulardır bunlar. Bunları inkar etmiyoruz ama fiiliyata geçmesi, bunların ilişkiyi bozacak şekilde icra edilmesi fıtratımızı bozduğu için, ahlaki kişiliğimizi bozduğu için onun için yozlaşmadır diyoruz. Yasaklanmış. Kur'an'ın hemen arkasında velâ yâtab bâdukum bâdâ, birbirinizin gıybetini etmeyin. Sanki kötü düşünme, tecessüs etme ve gıybet etmeme, bunların hepsi manevi hal ya da psikolojik hal dediğimiz insanın ahlaki duruşunun nasıl olması gerektiğine dair bize tersinden öğütler veren bir ayet-i kerime.
Evet.
Çünkü gıybet etmeyin ifadesinin arkasından öyle bir ifade bulunuyor ki, kim ki diyor, kardeşinin ölü etini yemek ister. Çünkü gıybet etmekle. Gıybet dediğimiz hadiseyi daha da somutlaştırarak, metafor,
evet,
olarak,
evet,
kullanarak, evet, ölü etinin yenmesi şeklinde gösteriyor. Dolayısıyla acaba şöyle geriye tecessüs etmek hangi anlama geliyor? Gizliği, ayıpları ya da zannetmek dediğimiz hadise. Ben biraz da işin manevi boyutuyla ya da kozmik alem düşüncesiyle aleme yaydığımız kötü düşüncelerin muhakkak bir
karşılığının
olması. Yani birilerine, çünkü beddua ettiğinizde Cenab-ı Hak diyor ki, yani eğer dua edilen bir ana denk geliyor, su tutar diyor. Dolayısıyla her türlü düşüncenin, ağzımızdan çıkan sözün, fiiliyatın bir karşılığı varsa kötü düşünmenin de bir karşılığının olduğunu söylüyoruz. O yüzden de zan dediğimiz hadise insandaki o bilgisizlik halinin egoda yarattığı sapmayla, belirsizlikle yanlış yola gidiyorsa bir travma olarak çıkıyor demektir. O yüzden de ben temelinde neyin olduğuna bakmamız gerektiğini
düşünüyorsunuz. Bu önemli. Bir de Kur'an'ın genel mantığı içerisinde hocam, şimdi ismün geçti ya, kötüdür dediniz.
Evet.
Ben de hep günah kelimesi aklıma takılıyor böyle düşününce o kavramın. Çünkü anlam dünyasının içerisinde var olan bir şey. Yani günah dediğimiz şey her neyse. Fakat öyle de bir kültür var ki, mesela peygamberimizden duyduğumuzu söylediğimiz rivayetler, kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter diyor. Bu bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Yani size gelse bile onu çoğaltıp aynıyla da olsa, ki insan hiçbir zaman aynıyla nakletmez, bir de ona kendinden bir şeyler katar, öyle nakleder. Bunların içerisinde, yani filtreleriniz olmadan, uygun süzgeçleriniz olmadan ya onu hapsedeceksiniz ya da gerçekten olması gerektiği gibi dışarı çıkaracaksınız. Ama her duyduğunuzu hiçbir süreçten geçirmeden siz eğer ortalığa çıkarıyorsanız bu da günah olarak size yeter diyor. Bu mesela bana ilginç geliyor bir. Yani ya hayır söyleyin ya susun diyor. Bu ilginç geliyor. Ya yani insan her zaman da konuşmak zorunda değil. Şahit olduğu, gördüğü şeyleri anlatmak, birbirine nakletmek zorunda değil.
Elbette.
Ve Kur'an'ın ifadesiyle yani günahı yaymak aslında günah.
Evet.
Yani suizanda bulunmanın böyle bir tarafı olabilir mi diye düşünüyorum doğrusu.
Şöyle ifade etsek, insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu potansiyellerle gerçekten yaratılmışların en üstünü, en mükemmel olan bir konumda. Eğer o imkanları doğru kullanırsa, Kur'an'ın ifadesi Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi hükmünde. Bu halifelik ancak sözleri, fiilleri ve halleri ile dürüst olmasında, doğru olmasında yatıyor. Şimdi bir kişinin değil de toplumun doğruluğu esasından, o doğruluğun bir hal olması ve bu halin de bütün toplumda olması gerektiği varsayımından hareket ettiğimizde, doğruluğumuzu zedeleyecek, dürüstlüğümüzü zedeleyecek her şey aslında toplumsallığımızı, yaşantımızı, cevherimizi bozan bir hale işaret ediyor. Mesela sizin ifade ettiğiniz, size gelen bir haberi olduğu gibi söylemek, yani bugünkü ifadeyle dedikodu yapmak gıybet olarak ifade ediliyor. Zaten ona ekledirse, bir şeyler ekliyorsanız o iftira oluyor.
İftiraya geçecek.
İftira oluyor. Olmayan şeyleri söylemek. O yüzden buyurduğunuz gibi sadece duyduğunu söylemesi bile günah olarak yeter ifadesi. Bunun da arkasında Kur'an'ın bize kesinlikle söylediği, zannın peşine düşmeyin, doğru bilginin peşinden, yani kesin hükümlerle hareket edin. Çünkü masumiyetin esas olduğu bir ne diyelim, din zemininde olmamız lazım. İnsanlar hakkında kötü düşündüğünüz andan itibaren bunun öncelikle size döndüğünü söyleyebilirim. Çünkü o sizin hakkınızda aynısını düşünmeye başlıyor. O yüzden de yani buradaki temel meselenin doğruluk ve dürüstlük olduğunu, ilişkiyi bozan her şeyin sahte ve yalan olduğunu görmemiz lazım. Dolayısıyla bizim ilişkileri daima hüsnü zan ile, iyi niyetle daha da kuvvetlendirmek, kavileştirmek gerektiğinin farkında olmamız lazım. Ama bunu zayıflatan her türlü, yani birbirimize bizi bağlayan o güven duygusu, sadakat dediğimiz o bağlantıları zayıflatan dedikoduydu, kovuculuktu, işte kötü düşünmeydi. Bunlar Cenab-ı Hak tarafından ahlaki bir zaaf olarak gözüküyor.
Nitelendiriliyor. İletişim boyutunda düşündüğümüzde zaten bu, hani ben zannettim ki ile başlayan kurduğunuz her cümle orada aslında sizin işte bu söylediğiniz ahlaki zafiyeti ortaya koyan bir şey. Neden zannediyorsun? Yani çünkü gerçek bilgiye ulaşabilirsin. Bunu doğrulatabilirsin. İlla doğrulatman gerekiyorsa. Ama
dürüst insan ahlaklı insan, özgüvene sahip insan böyle bir şeyle karşılaştığı zaman yine Hucurat suresinde bir fasık size haber getirdiği zaman.
İşte bu
zaman,
hocam, evet.
Araştırın. Yani sorgulama içine girmemiz lazım. Bu da toplumun güvenliği için, toplumun selameti için gerekli olan bir husus. O yüzden Kur'an'ın ifadelerinde her daim insana yakışanın aslında doğru bilgi, kesin bilgi olması gerektiğini söylüyor. Ama ben elbette bunu söylerken her daim hayatın bilgi, kesin bilgi ya da doğru bilgilerle olmayacağının farkındayım. Ama olmayan kesimlerde en azından hüsnü zan veya suizan dediğimiz şeyin ise varlığımızı tehdit eden hususlar konusunda olması gerektiğini düşünüyorum. Elbette bunun da ideal olduğunu ifade ediyorum. Ha, kötü düşünebilirsiniz ama onun herhalde rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ya da bir şekilde geri dönmesi lazım ki ben hakkında şöyle kötü düşünmüştüm ama yanılmışım şeklinde bir tanık. Çünkü gıybetin kul hakkı olduğunu Cenab-ı Hak bize söylüyor ve ancak bu kul hakkının kendisinde ifade edildiği zaman geri alınması gerektiğini söylüyor. O yüzden de aslında bu sizin iletişim dediğiniz açık olmak, şeffaf evet. olmak dediğimiz, ruhlarımızı birbirine göstermek dediğimiz, baktığımızda arkayı görebileceğimiz derecede açık olmak, şeffaf olmak gerektiği, dürüst olmak gerektiği meselesine dönüyor. O yüzden de kötü düşünme ya da zan dediğimiz hadise esas olanın bilgi yerine bilgisizliği, yetmiyor bilgisizlik. Bilgisizliğin insan bilincinde yarattığı, zihninde, egoda yarattığı sapmaları yanlış olduğunu gösteriyor.
Ben şimdi sizin anlatmalarınızdan şöyle anladım. Herhalde bir insan olarak zaten suizana meyli olan varlıklar olarak zan yaratıldığımız belli.
Var.
O bir gerçek.
Evet.
Çünkü yani bunun travmatik bir boyuta ulaşmaması için bize Kur'an vahiy yoluyla bir rehberlik yapıyor, bir önderlik yapıyor. Ama
evet.
biz zaten bunları insan ilişkilerinde yani bu vahiyden de bağımsız bir biçimde gözlemleme şansına da sahibiz.
Kesinlikle.
Yani ne yapıyorsak başımıza o geliyor zaten. Ha bu elde var birse insan bununla mücadele etmek veya bunu ötelemek, bunu haklılandırmak yerine, haklı gerekçelendirmek yerine ki çünkü bunun da olduğunu görüyoruz. Hani ben olmayan bir şeyi söylemiyorum
Elbette.
Ki diyor insanlar birbirleriyle ilgili konuşurken. Ama aynısını peygamberimize söylemiş bir sahabi, o da demiş ki yani olmayanı söylesen zaten iftira olur. Ben olanı söylediğin zaman dedikodu ettiğini söylüyorum sana diye o boyutu da tamamen kapatmış. Ha bu var ama bir taraftan da dediğiniz şey yani insanın bir özgüven sıçraması yaparak evet ben bunları yapabilen bir varlığım ama aynı zamanda hem kul karşısında affımı da isteyecek ve bilgimi düzeltecek potansiyele sahibim. Ama bunun için yeterince dürüst olmam gerekir.
Ya da
ahlakımı güzelleştirmem gerekir. Ama aynı zamanda da yani tövbe de değil mi? Bizim her
tabii.
gün yüzlerce defa bundan dolayı tövbe etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü düşüyoruz hocam.
Tabii, peygamberimizi hatırladığımızda ben kendisinin günahsız olduğu bildirildiği halde 100 kere tövbe ediyor.
Ya.
Yani bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hususlardan. Ama ben genel anlamda insanın hata yapmasının olası olduğunu fakat
evet.
esas olanın hatadan dönmek, tövbe dediğimiz evet. ya da yanlıştan ibret almak olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani kötü düşünsek bile bunun tedavi edilmesi bir şekilde hüsnü zanna tahvil
çevrilmesi
edilmesi lazım.
Gerekiyor ve
yoksa,
insanların bu bilinçte olması lazım.
Ahlaki anlamda bir travma, bir ahlaksızlık anaforu üretiyor. Kötü düşünmenin en temel özelliği elim sende demiş gibi
sonuna kadar gidecek dipsiz kuyu.
Kesinlikle evet. bir travma yaratması ve herkesin kendi diğerleri hakkında kötü düşünmeye sapması ya da yönelmesine sebep olması.
Bu potansiyelin bu şekilde kullanılması.
Elbette.
Evet, peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.